Covid-19 veya herkesin bildiği adıyla koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa sürede tüm dünyayı sardı. Vaka sayısı 1 milyona yaklaştı ve gün geçtikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildikten sonra ülkeler sınırlarını kapatarak ve çeşitli önlemler alarak virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Tabii bu kararlar sosyal hayatımızı, ekonomimizi ve tabii ki psikolojimizi etkilemekte. Çok uluslu şirketlerin ve devletlerin kritik kararlar aldığı günlerde yaşıyoruz. Peki mevcut ekonomik sistem ne şekilde etkilendi ve geleceği ne olacak? Şehirler bu süreçten çıkmak için neler yapıyorlar? Sürdürülebilirliğin geleceği ne olacak? Bugün konuğumuz Dünya Gazetesi yazarı Didem Eryar Ünlü ile bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız ve sürdürülebilirliğin geleceğini konuşacağız.
Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle ben Sürdürülebilirlik Adımları Derneği'nden Emrah. Bu dernek olarak sürdürülebilirlik alanında aslında üç ana şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir, iletişim, iyi hikayelerin yaygınlaşması ve ilham vermesi için. İki, işbirliği. Üç ise çalışan gönüllülüğü ve çalışanların sürece dahil edilmesi. Yaşanan bu gündem koronavirüs sebebi sonrasında bizim de yaptığımız çalışmalar ertelemek zorunda kaldık. Bunun sonrasında neler yapalım diye düşünürken canlı yayınlara haliyle herkesin yaptığı gibi aktif hale getirme kararı aldık. Bu yeni süreçle birlikte aslında devlet ve yerel yönetimler başta olmak üzere kurumların aslında yönetim şekillerinde bir değişim yaşandı bu mevcut sistem sonrasında. Ardından bir sorun anında aslında yönetilemeyen tedarik zincirlerinin ve bunların aslında yerelleşme ve yerel ekonomilerin ne kadar değerli olduğu gün yüzüne çıktı. Şirketler özellikle yeni iş modellerine olan ihtiyaçlarını ve yaptıkları halihazırdaki iş modellerini sorgulamak ve alternatifler aramaya başladılar. Tüm bunlar yaşanırken zor zamanlarda liderlik aslında gün yüzüne çıktı ve aslında bu yapılara liderlik eden bireylerin ne kadar etkili ve etkili olabileceği gün yüzüne çıktı. Tüm bunlar yaşanırken sosyal mesafeden dolayı biz işlere gidememeye, insanlar işlerine gidememeye başladı ve evden çalışmaya başladı ve bir anda kurumlar artık evden çalışma kültürü üzerine konuşmaya ve bu alanda çözümler üretmeye başladılar. Tüm bunlar olurken aslında kurumlar arası işbirliklerinin de ne kadar önemli ve ne kadar gerekli olduğu gündeme geldi. Biz tüm bunlar üzerine konuşurken Dünya Gazetesi'ni okuyanlar bilir. Özellikle sürdürülebilirlik alanında çalışanlar Dünya Gazetesi'ni tersten okumaya başlar. Çünkü Didem Eryar Ünlü uzun yıllardır sürdürülebilirlik alanında yaşanan değişimleri köşesine taşıyıp aslında tüm bir sayfaya, arka sayfayı tamamen o içeriği geliştiriyor ve bizler de aslında onun üzerinden de takip ediyoruz. Tüm bu süreçte aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşacağız mı, ulaşmayacak mıyız? Kurumlar aslında bu alanda neler yapacak? Çünkü 2030'da başarıya ulaşması gerekiyor diye düşünürken, başarıya ulaşacak mı diye düşünürken bir anda korona virüs gündeme geldi ve sürdürülebilir kalkınma amaçları peki şimdi ne olacak diye düşünmeye başladık. Bu noktada tabii bunu nasıl yapabiliriz diye konuşmak için de bir konuğumuz var aramızda. Dünya Gazetesi'nden Didem Eryar Ünlü. Hoş geldiniz Didem Hanım. Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Teşekkürler. Ben de iyiyim. Öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu ilk yayınımızda bizi yalnız bırakmadınız. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
O zaman hızlıca sorulara girmek istiyorum ben. Çünkü bu korona sonrası aslında sürdürülebilirlik alanında yaşanan değişimleri bir gündeme taşımak ve takipçisi olmak için her hafta bu yayınlarımıza devam etmek istiyoruz. Siz uzun zamandır sürdürülebilirliği ve iş dünyasını takip ediyorsunuz. Bugün tüm dünya koronavirüs tehdidi altında. Virüsün yarattığı belirsizlikler, küresel ticaret ve aslında tedarik zincirinin hızla bozdu. arz ve talebe bağlı aslında dengeler de bozuldu. Çok uluslu şirketler kritik kararlar almaya zorladı ve tabii ki dahası da var. Mevcut ekonomik sistem koronavirüsünden ne şekilde etkilendi sizce?
Şimdi aslında ben bugünkü gazetede, bugünkü sayfamda da biraz bu konuya değindim. Covid aslında biraz iklim krizinin hızlı bir versiyonu gibi oldu. Bir ön provası ama kötü bir ön provası gibi oldu. Şirketler hiçbir şekilde hazır değildi böylesine bir krize. Ve aslında tüm sistem çok kötü etkilenmiş durumda. Yani her sektörde, her sektör kendi adına kötü bir süreçten geçiyor. İmalat sektörü öyle, arka arkaya bir sürü fabrikaların kapandığını görüyoruz. Otomotiv sektöründe %50 bir daralma var. Tekstil sektörü keza bütün markalar fabrikalarını kapattılar. Hı hı. Ulaşım, seyahat, turizm, yani etkilenmeyen bir sektör yok aslında. Belki tek etkilenmeyen sektör şu anda teknoloji. Çünkü teknoloji sayesinde insanlar iletişimlerini sürdürebiliyorlar bizim şu anda. Sizle bu görüşmeyi yapabildiğimiz gibi. Tabii ki bu ekonomik durgunluk çok farklı sonuçlara yol açıyor. Covid-19'un neden olduğu ekonomik durgunluk. Öncelikle petrol fiyatlarındaki düşüş çok önemli. Yani %20 civarı, 20 dolarlara indi petrol fiyatları ve bu aslında bütün dünyadaki dengeleri de çok ciddi anlamda değiştirecek gibi gözüküyor. Yani Körfez Savaşı'ndan bu yana rastlanan en düşük seviyelerdeyiz. Hı hı. Ve bunun yansıması olarak da S&P 500'deki şirketlerin hisse senetlerinde de çok ciddi düşüşler izleniyor %23'lerde. Yani bu bize aslında biraz da şunu gösteriyor. Fosil yakıtlara yönelik yatırımlar hep riskli diyorduk. Yani bunu hep anlatıyorduk. Bunun bugün aslında ne kadar riskli olduğunu kanıtlamış oldu içinde bulunduğumuz kriz. Yani bundan sonra yatırımların da çok daha farklı yerlere gitmesi göreceğiz gibi gözüküyor bana. Bugün Avrupa İklim Fonu'nun bir yayınladığı bir bilgi notu var. Orada da söylüyorlar, çifte bir kriz yaşanıyor. Yani bir taraftan sağlık krizi, bir taraftan da ekonomik kriz hızla geliyor. Petrol fiyatları da buradan bunun bir göstergesi. Ve bu süreçte ülkelerin yeşil enerji teşviklerini ön plana çıkarmaları gerekiyor diyorlar. Bence de çok mantıklı. Petrol bağımlılığının azalması açısından hem de önümüzdeki dönemde risklerin azaltılması açısından. Ama tabii bir taraftan bu yaşadığımız krizin yeşil enerjiye olan yatırımları azaltacağını, insanların önceliklerini değiştireceğini söyleyenler de var. Yani çok farklı bir süreç olacağı kesin. Ne kadar çabuk geçer süreç, toparlanma o kadar daha hızlı olacak ama çok uzun sürerse de tabii ki çok ciddi krizler, yani bir büyük buhran olmaz diye ümit edelim.
Teşekkürler. Hı, burada aslında genel olarak şirketlerden bahsettiniz. Bu şirketten aslında bu yaşanan değişime geçişte aslında onları değişen değişimlerden bahsettiniz. Burada aslında şirketlerin ticari faaliyetleri de çok yavaşladı haliyle. Ve şirketler hızla yayılan salgın sebebiyle bilinmeyen değişiklikleri de idare etmeye çalışıyor ve sürekli aslında gündemleri değişiyor. İşte geçenlerde okudum, hatta Mart ayında yeni yayınladığı Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı TEPAF, Mart ayında bu COVID-19'un ekonomik sonuçlarını yönetebilmek için ne yapılabilir isimli bir makale paylaştılar web sitelerinde. Bu yayında aslında ilginç çıktılar vardı. Daha doğrusu ilişkili olabileceğini düşündüğüm birkaç çıktı vardı. Burada kabaca şöyle değiniyor. Yok olan her sistem aslında kendisiyle birlikte değer zinciri içindeki birçok işletmeyi de negatif yönde etkileyeceğini ve bu nedenle de değer zinciri yaklaşımı içinde tüm işletmeleri de birbiri içerisine kapsayacak şekilde çözüm önerileri üretilmesi gerektiğini ön plana tutup ona vurgulamışlardı. Bu salgının aslında yavaşlamasıyla birlikte bir haliyle iş dünyası ve hepimiz bir geçiş sürecine gireceğiz. Sizce bu noktada şirketler bu sürece nasıl adapte olacak?
Şimdi aslında dediğiniz gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17 hedefi ya da Birleşmiş Milletler Global Compact'in 10 ilkesi, yani aslında küresel ısınmayla mücadelede atılması gereken adımlar bence COVID-19 krizinde de atılması gereken adımlardan çok farklı değil. O yüzden ben bu süreci aslında birbirine çok yakın buluyorum. Yani çok bağlantılı ve çok paralel birbirine. Yani biz sabredip bekletme süreci değil, değişen içinde bulunduğumuz değişen şartlara adapte olmamız gereken bir süreç ve bu değerler doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor şirketlerin de bu süreçte. Gene yani bu başlıklardan bakarsak öncelikle bu krizin bedellerini insandan çıkarmamaları gerekiyor her şeyden önce benim bence. Yani her krizde olduğu gibi bu krizin bedellerini de çalışanlar ödememeli. Bu yüzden gerek hükümetlerin gerekse şirketlerin bu konuda çok hassas davranmaları gerekiyor. İkincisi teknolojinin sağladığı faydaların verimlilik arttırıcı şekilde çok dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Yani her zaman kısa vadede ne kadar kazanırız peşinde olmadan aslında sahip olduğumuz yetkinlikler bizi daha verimli, daha uzun süre nasıl geleceğe hazırlara odaklanması gerekiyor şirketlerin. Sizin de demin biraz önce belirttiğiniz gibi yerli üretime, yerli daha küçük olan üreticilere daha ön plana çıkarıp kendi içimizde sürdürülebilirliğimizi sağlamamız gerekiyor. Tedarik zincirinin bu süreçte çok ciddi şekilde desteklenmesi ve onlara karşı esnek davranması gerekiyor büyük şirketlerin ki asıl çünkü yok olacak, en zorlanacak kesim onlar. Gene bu kriz sürecini fırsata çevirmeyip yani satılan ürünlerin, dağıtılan ürünlerin etik bir şekilde, bu sürecin çok etik bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. İletişimin doğru yapılması gerekiyor hem çalışanlarla hem müşterilerle. Yani şirketler günü nasıl kurtarırızdan çok tabii ki bu da çok önemli ama uzun vadede bu süreçten en az zararı hem kendimiz hem müşterimiz hem çevremiz hem dünyamız nasıl alır diye düşünerek bence yaklaşmaları gerekiyor stratejilerine. Bir de risk yönetimi tabii çok önemli bir unsur olacak önümüzdeki dönemde. Artık bir lüks değil, herkesin ilk başta bence belki de stratejisini belirlemesi gereken bir başlık olacak. Önümüze çıkabilecek risklerin ne kadar korkunç olabildiğini gördük. Yani bir korku filmi yaşıyoruz. Hiç aklımıza gelmeyecek bir durumdayız ve bunların da değerlendirilebiliyor olması lazım bundan sonra diye düşünüyorum.
Teşekkürler. Küçük bir araya girip bu arada bizi izleyen takipçilerimize birkaç paylaşımda bulunmak isterim. Biz konuşurken aslında sizin aklınıza takılan ve sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmına yazdığınız takdirde biz onları da son kısımdaki soru cevap kısmında aslında sizlerden gelen soruları da yanıt vereceğiz. O yüzden aklınıza takılan bir soru olması halinde her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan biz takip edeceğiz. Burada aslında değindiğiniz noktalar çok kıymetliydi. Ya çünkü bu yıllardır aslında bizim de tanımladığımız ve söylediğimiz bir şey var. Hatta Optimist yayınlarına çıkmıştır. Rekabet avantajının sonu diye biz kurumlar olarak bir rekabet avantajına ayak uydurmak için stratejiler geliştirirken bilgi ekonomisine geçişle birlikte bu ekonomik sistem ve değişim o kadar hızlandı ki stratejiyi yaratıp uygulamaya geçmeden bu yeni bir değişim yaşanıyor ve o stratejiye ayak uyduramıyoruz. Korona da aslında şu an kesinlikle onun tam uygulanmış hali çünkü hiçbir şey tutmuyor. Geçen yine takip ediyordum bu korona günlerinde birkaç webinarı. Biz önceden 5 yıllık stratejik planlar yaparken şimdi 3 aylık stratejik planlar yapmak bile çok uzun dönemli geliyor diye. Şirketlerden biraz daha aslında yerel yönetimlere geçebiliriz belki burada. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde iklim kriziyle mücadele veren büyük kentlerin oluşturduğu küresel dayanışma C40 kentleri online olarak toplandı. Siz de bu konuyu yakından takip edip sayfanıza taşıdınız. Bu toplantıda neler konuşuldu ve şehirler aslında bu süreçten çıkmak için neler yapıyor? Bu konuda da biraz bahseder misiniz?
Tabii ki. C40 kentler biliyorsunuz 15 senedir sürdürülebilirlik konusunda başarılı şehirlerin neler yaptığını anlatan birbirleri arasında bilgi paylaşımı, işte birbirlerine ilham vermelerini sağlayan bir ağ. Şimdi de COVID-19'a odaklanmış durumdalar. Aslında temel nokta şu, gene sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değineceğim. Bu süreçte evet mücadele yerel ama küresel anlamda bir işbirliği içinde olmazsak hiçbir şekilde bir yere varamayız. Gene iklim krizinde olduğu gibi. Sonuçta iklim krizi yönetimi sürecinde de şehirler çok önemli bir rol üstleniyorlar. Her ne kadar birçok hükümetin, devletlerin o kadar aktif ve istekli olmadıklarını görüyoruz aslında iklim kriziyle mücadelede. Şehirler çok daha bu konuda aktifler. Covid'de de aynı şekilde aynı işbirliği ve aynı girişimcilikle hareket etmesini söylüyorlar bütün belediye başkanları. Şöyle bir gerçek var aslında, yani hepsinin dediği de şu, aslında çok geç kaldık. Yani Covid bu, yani Covid krizinde de çok geç kaldık müdahale etmekte. İklim kriziyle mücadelede de çok geç kaldık. Ama bu noktada yapılacak, yani geç kaldık diye vazgeçmek gibi bir şansımız yok. Bu noktada yapmamız gereken kötüye gidişat hızını biraz yavaşlatmak. Bu elimizde. Yani o yukarı çıkan eğriyi bir an önce aşağı indirmek. Bunun içinde her şehrin tabii kendince çok farklı önlemleri var. Burada en başarılardan biri hepimizin bildiği gibi aslında Güney Kore örneği. Son derece agresif bir şekilde gerek test sayılarını kendi üretmesi, oradaki şirketleri bir anda organize edip test kitlerini kendi içinde üretmesi, çok yüksek sayılarda insanlara test uygulaması, farklı teknolojiyi kullanarak insanların nerelerde olduğunu belirlemesi, oraları karantinaya alması çok kısa bir sürede bu krizi, o eğriyi düşürmesini sağladı. Çok farklı ülkeler var. İşte dergide inovasyon, gene inovasyon sayesinde insanların nerede olduğunu belirleyerek uygulanan modeller var. Doktorların online, hastaları online görerek birebir ilişkiye girdiği sistemler var. Milano'da her ne kadar en kötü bölgelerden biri olsa da ortak yardım fonu oluşturulmuş. O fon doğrultusunda ihtiyacı olanlara yardımlar veriliyor. Melbourne'de yine aynı şekilde gelir düzeyi en düşük olan nüfusa yardım sağlamak için işbirlikleri oluşturulmuş. İstanbul'da var biliyorsunuz, C40 şehirleri arasında da. Ekrem İmamoğlu da katıldı toplantıya. O da İstanbul'da yaptıklarını anlattı. İstanbul'da da aslında çok bence başarılı çalışmalar var. Bilim kurulu oluşturuldu. Birçok spor alanı hastaneye dönüştürüldü. Sahra hastaneleri var. Online üzerinden gıda ve sağlık malzemesi dağıtımı sağlanıyor. Yani sonuçta herkes elinden geleni yapıyor ama bu süreçte dediğim gibi en önemli konu, bunu Ekrem Bey de çok gezdirine getiriyor. Çok cesur hareket kararlar alıp bunları bir an önce hayata geçirmek. Çünkü zaman bizim lehimize işlemiyor. Ne kadar çabuk müdahale edersek o kadar çabuk sonuçlar alacağız.
Teşekkürler. Bu noktada aslında bu sürdürülebilirlik genellikle devamlılık kavramıyla da kullanılır birçok kişi ve kurum tarafından. Şu an aslında bu devamlılık anlamında kullanılmasından ötürü müdür, yoksa sürdürülebilir kalkınma bağlamında dile getirilişinden dolayı mıdır bilinmez. Birçok kurum aslında sürdürülebilir kavramını zaten konuşmaya başlamıştı. Fakat örneğin Davos'un bu seneki gündemi bildiğiniz üzere sürdürülebilirlikti. Bu özellikle koronavirüs sonrasında şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda konusundaki görüşleriniz nelerdir, ilişkisi konusunda? Şirketler sürdürülebilirlik konusunda daha etkili adım mı atacaklar, yoksa mevcut gündemlerine yine odaklanıp bu şekilde mi devam edecekler?
Şimdi bence iki ihtimal var burada. Birincisi kötü ihtimal, birincisi iyi ihtimal. Önce kötüyü söyleyeyim. Sonuçta sürdürülebilirlik Türkiye'de, evet, büyük şirketler gerçekten sürdürülebilirliğin ne demek olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyup ve bu şekilde uyguluyorlar ve tedarik zincirlerini de bu yönde bilinçlendirmeye başlıyorlar. Çünkü artık bunun başka bir yolu yok dünyada da. Ya böyle olacak ya olmayacak. Fakat 2008-2009 krizinde de gördüğümüz gibi bu ekonomik, yani ciddi bir ekonomik yavaşlama içine girer de böyle bir süreçten çıkarsak bütün şirketler tabii ki bunu gene işin lüks tarafı olarak görüp çevreyi ya da dünyayı ya da insan haklarını, yani sürdürülebilirliğin gerekliliği gerektirdiği hiçbir şeyi çok da önemsemeyerek çok agresif bir büyüme moduna geçebilirler. Bu arayı kapatabilmek için. Bu da tabii ki bugüne kadar çok zor süren, çok büyük zorluklarla süren ve çok küçük adımlar atılan iklim kriziyle mücadele sürecine gerçekten çok olumsuz bir yansıması olur. Bu kötü senaryo. İyi senaryo da şöyle, bugün aslında baktığımızda etrafa hep şunu söylüyor herkes. karbon emisyonları düşüyor. İşte Çin'de hava temizlendi, %25 düştü, bütün dünyada düşüyor. Bu aslında iyi bir haber, yani iyi bir haber ama bugün için iyi bir haber. Sonuçta çevreciler de şöyle diyor, evet düşsün ama biz bugün için, ben bunu gazetede de yer verdik. Yani büyük buhrana gerek yoktu havanın temizlenmesi için. Bu şöyle iyi olabilir. Yani bugün mesela çok daha az uçuyoruz. Başka bir kıtaya gitmek için, yani yapılan toplantılar için herkesin arabalarına binip bir yere gitmemesi gerektiğini, oturduğumuz yerden toplantıları yapabileceğimizi, çok deli gibi tüketmemiz gerekmediğini aslında yaşamak için gördük bu süreçte. Çok daha küçük ve çok daha sakin yaşayabildiğimizi gördük. Bu iyi davranışlar kriz sonrasında da sürekli bir davranışa dönüşürse, o zaman tabii ki çok olumlu etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu bakış açısını bu süreçte ne kadar kazanırız, kimler sürdürebilir bunu, onu zaman gösterecek diye düşünüyorum.
Teşekkürler. Bu aslında iki senaryonun temel birleştiği nokta biraz daha şey mi sizce? Şirketler genel sürdürülebilirlik denildiği zaman klasik onlardaki kültürden dolayı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri olarak algılama gibi bir eğilim de var şirketlerde. Fakat sürdürülebilirlik kavramının aslında sosyal sorumluluk projesinden öte biraz daha mevcut iş yapış şekillerini dönüştürmesi aynen gerektiğini ne zaman anlayacak şirketler sizce? Bu bağlamda ele alırsak.
Şimdi aslında bence dünyada bazı, yani iyi şirketler, iyi şirketler, kötü şirketler diye ayırmayayım ama bazı örnek şirketler diyelim, bu süreci anladılar. Yani isim verebilir miyim burada bilmiyorum, belki birkaç örnek vermeyeyim.
Sorun değil bizim için.
Vereyim. Yani bazı büyük tekstil şirketleri, bazı büyük mobilya şirketleri diyelim. Bunlar işte hızlı moda üretmelerine rağmen belli çok 2020'de mesela 2020 sonunda sıfır karbon olmaya taahhüt ettiler. Ve bütün tedarik zincirlerini de bu yönde dönüştürmeye başladılar. Ve çok net olarak şunu söylüyorlar. Ben artık böyle çalışıyorum. İşte çocuk işçi çalıştırmıyorum. Çalışan haklarını ön plana koyuyorum, üretim merkezlerimde geri dönüşüm, atık yaratmıyorum, karbon emisyonunu düşürüyorum gibi, dediğiniz gibi, yani sosyal sorumluluk değil, gerçek iş modeli olarak bunu benimseyerek hayatıma devam ediyorum. Sen de bana uyarsan seninle çalışacağım, uymazsan güle güle diyor zaten. Yani dolayısıyla bizim de burada dönüşmeme gibi bir şansımız yok, dönüşmeyenler zaten bir süre içinde yok olup gidecekler. Başka şansları yok. Çünkü artık rekabet gücü, ucuz işçilik, ucuz mal değil. Böyle bir şey kalmadı. Yani sen o standartlara uyduğun sürece o firma seninle çalışacak. Yoksa zaten ne yaparsan yap çalışmayacak. Bir bu var. Dolayısıyla bu herkesi dönüştürecek bir süreç. İkincisi, yeni nesil bence bu konuda çok daha bilinçli. Yani onlar doğuştan çevreci. Çevreci değil, doğuştan öyle bakıyorlar zaten birçok kesim. Yani çocuk işte çalıştıran bir markadan ayakkabı almak istemiyor. Ya da işte dünyaya, çevreye zararı olduğunu gören bir markayı kullanmıyor. Ve o şirketlerde de çalışmıyor zaten. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde şirketler hem bu insanlara ürünlerini satmak için hem de bu yetenekleri kendi bünyelerine çekebilmek için sürdürülebilir olmak zorundalar. Artı bir takım düzenlemeler de geliyor. Avrupa Birliği'nin yeşil düzen uygulaması. Tabii bu korona süreci bunu nasıl etkiler, ne kadar geciktirir, geciktirmez, şu anda bütün dünya ticareti sekteye uğramışken bilmiyorum ama siz eğer üretirken karbon emisyonunuz yüksekse bunun için vergi ödeyeceksiniz. Ve o artık sizden gelip almayacak bu ürünü. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük ticaret ortağının Avrupa Birliği olduğunu düşünürsek, yani dönüşmeme gibi bir lüksümüz kalmayacak. Dolayısıyla mecburiyet olacak bir şekilde. Yani ya dönüşeceğiz ya dönüşeceğiz.
Teşekkürler. Bu aslında birazdan notlarıma bakıyorum şu an anlattıklarınızdan, yine bu başından beri neler konuştuk bağlamında. Bir risk yönetiminden bahsetmiştiniz. Bu arada ona geçmeden sorularınız olursa tekrarlamak isterim. Yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Biz en son kısımda soru cevaplarınızı da gündeme getireceğiz. Tekrar konuya dönecek olursak, bu risk yönetiminin aslında öneminden çok bahsetmiştiniz. Ve iklim pozitif olmak ve aslında şu an konuştuğumuz bu iş modellerinin dönüşmesi ve şirketlerin bunlara ayak uydurmasının aslında neden kritik olduğu. Çünkü şirketlerde biraz daha şey tarafı algısı da var. Ben evet iyi bir şey üretim yaparak aslında bir karbon emisyonuna sebep oluyorum. Fakat bir de şunu yapıyorum diye. Genelde var olan etkiyi... Pardon?
İki ağaç dikiyorum, bunu kapatıyorum gibi olaylar var. Evet, bunları, bu bakış açısının değişmesi gerekiyor öncelikle.
Kesinlikle. İşte burada hatta galiba geçen bir kurumlar da aslında bunu da uyanmaya ya da bu konuda aslında adımlar atmaya başladı. O açıdan da umutluyum. 2040'ta karbon iklim pozitif olmak üzere şirketler taahhütlerini de açıklamaya çalıştılar. Bu koronayla ilintili midir yoksa tamamen denk mi gelmiştir? Çünkü birkaç gün önceki bir haberde bir öyle bir konuya denk gelmiştim. Bu konudan şimdi biraz daha yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yine Mart ayı içerisinde bir rapor yayınladı. Yanlış hatırlamıyorsam bugün galiba o rapordan siz de bahsettiniz.
Evet.
Yakın zamanda paylaşılan aslında sorumluluk ve küresel dayanıklılık COVID'in sosyoekonomik etkileri isimli raporunda amaç 5 sürdürülebilir kalkınma amaçlarından toplumsal cinsiyet meselesine değiniyordu ve burada ele aldığı bağlamlardan ve bunun COVID'den nasıl etkileneceği üzerine negatif etkileri de bir kadının ekonomik kazanç elde etmelerindeki risk, kadına yönelik aslında şiddette bir artış meydana gelmesi, sağlık ve hizmet alanlarında çalışanlarının çoğunluğunun aslında kadın çalışanlarını oluşturduğunu, bu sebeple de kadın çalışanların COVID-19'dan daha yüksek oranda maruz kalacağını bahsediyordu. Buradan hareketle siz toplumsal cinsiyet konusunda aslında yakından takip ediyorsunuz. Sadece bildiğimiz üzere sürdürülebilirlik üzerine yazmak yerine bir de toplumsal cinsiyet üzerine de yazıyorsunuz. Bu bağlamda sizin görüşleriniz nelerdir?
Şimdi öncelikle kadınlar sadece COVID-19 sürecinden değil, aslına bakarsanız iklim krizinden de, göçten de, işsizlikten de, bütün olumsuzluklardan en fazla etkilenen kesim her zaman. Evet, COVID-19'da da aynı durum söz konusu. Sizin de dediğiniz gibi sağlık ve sosyal hizmetlerin %70'ini kadınlar oluşturuyor istihdamın. Rakamlar yazdım. %70'i hemşireler Türkiye'de kadın, ebeleri %100'ü kadın, doktorların %50'si kadın. Dolayısıyla bulundukları ortam gereği şu anda evet çok ciddi büyük bir riskle karşı karşıyalar bu açıdan. Diğer yandan ev ve bakım işlerinde çalışanların da çok büyük bir oranı kadın. Yani Türkiye'de bu oran kadınların sayısı erkeklere göre 5 kat daha fazla, dünya ortalaması 3 kat civarında. Dolayısıyla bu süreçte gene aynı zor durumla kadınlar karşı karşıya. Diğer yandan kayıt dışı ekonomi, temizliğe giden kişilerin de çalışan kadınların %42'sini temizliğe giden kadınlar oluşuyor ve bu tür durumlarda insanlar yani hiçbir sosyal güvenceleri yok. Yani bugün evine kimse hiçbir kadını almıyor temizlik. Yani her şey durmuş durumda. Dolayısıyla bu konuda da bence yerel yönetimlerin hem de devletlerin kadınların bu hassas durumunu göz önünde bulundurarak kadınları ön plana koyan ve onlara daha pozitif ayrımcılık demeyeyim ama bu kadar zarar gören bir konumdayken daha dikkatli kararlar ve politikalar geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Teşekkürler. Bu konuda aslında kabaca birçok konuya değindik. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ondan sonra gelen sorular üzerinden biraz daha devam edebiliriz.
Eklemek istediğim aslında teknoloji konusu belki biraz olabilir. Hı hı. Çünkü bu süreçte teknolojinin önemi de çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani hem insanların iletişim kurması açısından bir yana robotlar, dronlar ve teletip bu sürecin COVID-19'un muayene ve teşhis sürecinde çok ciddi bir yere sahip olmaya başlıyor. Özellikle robotlar mesela Çin'de bu testleri robotlar yapmaya başlamış çok ciddi oranda. Hem test sayısı çok ciddi şekilde azalıyor hem de hayatını kaybeden sağlık personelinin rakamları daha aşağı çekilebiliyor. Dronlarla insanlar izleniyor gene Çin'de. Kim sokağa çıkıyor, kim çıkmıyor. Ve o şekilde insanlara uyarılar yapılıyormuş. Teletıpta gene aynı. Yani doktorla hasta yüz yüze bir araya gelmeden uzaktan mesafeyle muayene yapılabiliyor. Türkiye'de de Beykent Üniversitesi'nde profesör, bir dakika ismini yazdım. Nihal Hanım sanırım. Sanal Hastane diye Nebahat Hanım, pardon. Profesör Nebahat Bulut. Twitter üzerinden bir sanal hastane kurmuş ve orada, yani hastaneye gelmeyin, biz Twitter üzerinden muayene ediyormuş hastalarını. Yani sonuçta bunlar da işlerin ve hayatın ne kadar değiştiğini biraz ortaya koyan örnekler aslında.
Çok
ya, akıllı bileklikler var mesela. O akıllı bilekliklerle akıllı hastanelerde doktorlar hastaların yanına gitmeden durumu kontrol edebiliyorlar. Yani sonuçta bu ilerlemelerin de insanlık için kullanılıyor olması olumlu.
Teşekkürler. Teşekkürler. Bu noktada yine daha önce değindiğiniz bir konuya da eğilerek başka bir soru sormak istiyorum. Yani şu an teknolojiden faydalanarak aslında biz bu sürdürülebilirlik alanında yaşanan değişimleri de biz de buradan takip etmeye ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir iletişim doğru yapılmalıdan bahsetmiştiniz. Biz de dernek olarak bu iletişimin neleri değiştirebileceğini kurumsal olarak deneyimlediğimiz için bu noktada uzun yıllardır bu yaşanan değişimleri takip etmek, hem yaşanan bir değişim anında bu iletişim dillerinin doğru kurulmasının nelere iyi yönde doğurabilecekleri konusundaki görüşlerinizi de almak isterim açıkçası. İletişim neden önemli yani özellikle?
Şöyle söyleyeyim, ben herkes aslında aynı şeyi söylüyorum. Belki daha önceki sohbetlerimizde size de söylemişimdir. 7 ya da 8 sene oldu arka sayfayı Sürdürülebilir Dünya Sayfasını yapalı. Yazı işleri toplantısında hep şöyle diyorum ben. Başlıyor gündem, işte ekonomi kötü, o işsizlik, bu gayet olumsuz tablolar. Ben başladığım zaman işte şu şunu yapmış, bu kadar su korumuş, bu kadınlar için şöyle bir şey yapmış. Yani hep güzel şeyler. Diyorum ki yani siz gerçek hayattasınız, ben Alice Harikalar Diyarındayım gibi sanki bahsediyoruz. Konular o kadar birbirinden alakasız. Ama buna gerçekten ihtiyacımız var. Bir, iyi olan, yani dünya, yani hep onu da çok tekrarlıyorum. Dünyanın, bu B Corp'un sloganı aslında. Yani dünyanın en iyisi değil, dünya için en iyi olmak artık önemli diye düşünüyorum. Rekabetten çok işbirliğinin ön plana çıkması gereken bir dünya olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sorunlar çok büyük. Zaten vardı yeterince. Hiç hayal edemediğimiz yenileri ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu sorunlarla kimse tek başına mücadele edemez. Kimse kimseyle rekabet ederek de mücadele edemez. Hep birlikte işbirliği içinde mücadele edebiliriz. Dolayısıyla nefes aldığımız sürece ümit her zaman var diyerek herkesin kendi bildikleri ya da kendi yeteneklerini ön plana çıkararak birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Böyle edersek de, bu şekilde olursa da çok fazla umutsuz olmaya gerek yok. Yani çünkü her alanda çok iyi rol modeller var. Kadın konusunda da var. Şirketler arasında da çok iyi örnekler var. Bu en iyi örnekleri rehber kabul edip o şekilde ilerlersek bir sorun olmayacaktır. Ve gençleri dinleyerek.
Çok teşekkürler. Burada aslında son soruya geçmeden önce yine bir hatırlatma. Yorum kısmında soru cevaplar gelmeye başladı. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmından sorularınızı bekliyoruz. Biraz bahsettiniz aslında Didem Hanım, ama bir tekrar onu bir dillendirmek isterim açıkçası. Hem yaptığınız bu toplantılardaki aslında sürekli negatife odaklanan ve negatiflerin aslında iletişimi yapıldığı bir ana akım medya ile de karşı karşıyayız. Ve sürekli bir insanları umutsuzluğa iten bir tablo var. Bunları takip ettikçe de aslında sürekli bir kötüye gidişten bahsediliyor. Bu kadar ana akımda umutsuzluk pompalanırken neden aslında biz umutlu olmalıyız? Ve bu salgın sonrasında umudumuzu tazeleyecek nasıl bir dünyaya hazırlanmalıyız?
Nasıl bir dünya?
Salgın sonrası nasıl bir dünyaya hazırlanmalıyız? Bizi nasıl bir dünya bekliyor? Umut dolu.
Neden umudumuzu kaybetmemeliyiz? Çünkü yaşamak için umut etmek zorundayız. Yani haftalardır evden çıkmıyoruz. Aslında düşünürseniz Neyi bekliyoruz onu da bilmiyoruz. Ne zaman çıkacağız onu da bilmiyoruz. Ama oturup buna karartırsak kendimizi hiçbir şey yapamayız. Yani o zaman şu anda konuşmamızın da bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şartlara mümkün olduğunca adapte olarak ve elimizden gelen katma değeri yaratarak devam etmek zorundayız. Bizi nasıl bir dünya bekliyor? Çok farklı bir dünya bekliyor olacak diye düşünüyorum ben kendi adıma açıkçası. En azından yani buna kadar bu iyi bir şey mi onu da bilmiyorum ama benim tamamen şahsi fikrim sınırların daha belirgin hale geleceği, ülkelerin biraz daha kendi içine dönüp ben ne yaptım ve tek başıma aslında ne yapmalıyım diye sorgulaması gerektiği bir, biraz daha küçüleceğimiz bir dünya, daha küçük bir kapitalizm belki. Yani küçüğün daha güzel olduğunu öne çıkaran bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani süpermarketten değil de bakkaldan belki alışveriş yapmaya alıştığımız ve böyle devam ettiğimiz. Yani bana daha küçüldüğümüz ama teknolojiyle daha farklı işler yapacağımız bir dünya olacak gibi geliyor açıkçası. Ya bir de birbirimize çok uzak kaldık. Yani sarılmaya hasret kaldık. Sevdiğimiz insanları görmeye hasret kaldık. Bence insan olduğumuz değerleri tekrar hatırladığımız bir süreç oldu bu. Bundan sonrasında da umarım böyle devam edecektir diye düşünüyorum. Ya olumlu yönde olacağını düşünmek istiyorum ama sınırların biraz kalkıp devletlerin daha baskın, daha kontrolcü olacağı da kaçınılmaz gibi gözüküyor.
Çok teşekkürler. Bu koronavirüsünün bu kadar yaygınlaşmaya başlamadığı dönemlerde en son sizinle biz de galiba görüşmüştük. O yüzden ondan sonra tekrar sizinle başlamak böyle o aradaki boşluğu kapatıp böyle sıfırdan yeniden devam etmiş gibi oldu. Şimdi biraz da sorulara bakalım. Gelen YouTube'dan gelen sorulara. Serhun Yılmaz Güç bir soru sormuş. Hep şirketleri, girişimcileri, esnafı konuşuyoruz ama sivil toplum kuruluşları da çok zorlanıyor. STK'lar bu süreçte ne yapacak sizce ya da neler yapmalı diye soruyor Didem Hanım.
Zorlanıyor derken ekonomik açıdan zorlanıyor muhtemelen demek istiyor herhalde. Sonuçta yeni iş alanları yaratacaklar. Biz de hepimiz zorlanıyoruz. Gazeteler de zorlanıyor çünkü bütün yani biri kötüye gitti mi hepsi birbirini etkiliyor. Yani ben alışveriş yapmadığım zaman o üretmiyor. O üretmediği zaman öbürü işini kaybediyor. O işini kaybettiğinde gidip gazeteyi almıyor. Şirket bana reklam vermiyor gibi bu sonuçta bir kısır döngü. Sivil toplum kuruluşları da topluma fayda sağlayacak yeni iş alanlarına odaklanacaklar, odaklanmalılar herhalde diye düşünüyorum. Ya da dediğim gibi bu dönüşümü daha iyi algılayıp, görüp, daha iyi analiz edip belki şirketlerle birlikte daha farklı alanlarda birlikte bir mücadele içine girecekler.
Burada belki birkaç ekleme de ben de yapabilirim sivil toplum temsilcisi olarak. Serhun Yılmaz Güç'ün YouTube üzerinden sorduğu yorum kısmındaki soruya. Sivil toplumda dönüşmeye başladı açıkçası. Gerek şu an bizim bu canlı yayını yapıyor oluşumuz. Sürekli böyle yüz yüze ya da etkinlik temelli işler yapan kurumların da aslında yaptığı işleri online'a taşıyıp aslında dijitalleşme üzerinden atölyeler yapanlar da başladı bu arada sivil toplum kuruluşları. Tüm dünya etkilendiği için gerek fon veren kaynaklardan da duyuyoruz. Onlar da biz bu süreçte biz onayladığımız sivil toplum projelerini şu anki süreçten sonra ne yapacağız? Çünkü belli faaliyetleri taahhüt ederek o fonları almıştı sivil toplumda. Ama bundan sonraki süreçte ne yapacaklarını onlar da aslında birlikte herkes için bir kaos ortamı olduğu için onlar da aslında bu kendilerini esnettiği bir süreç olacak. İşin bu finansal tarafı eğer finansal tarafta sorduysanız. Çünkü hatta bu noktada şirketler de tüm eğitimlerini dijitale taşıdı ve bu konuda çok ciddi talepleri de oluştuğunu biz şirketlerden yakından duyuyoruz. Bu yöne gelen talepleri de desteklemeye çalışıyoruz. İşin bir finansal tarafı bu. İşin bir de sosyal fayda tarafında da halihazırda zaten bu sivil toplum kuruluşları belli alanlarda yaşanan sorunlara çözüm üretmek için hayata geçtikleri için Bunlara yönelik aslında var olan kendi misyonlarını tekrar yenileyip bu korona sonrası ortaya çıkan negatif sorunları doğru analiz ederek, sahada yaptıkları çalışmalardan bunların bilgilerini alarak kendi aslında stratejik planlarını ve çalışma alanlarını güncelleyeceğini düşünüyorum. Sonrası aslında yine bu sorunların çözülmesi için mücadele veren bir sivil toplumu, ki halihazırda zaten birçok sivil toplumun yaptığı çalışmaları da bildiğimiz için, o yüzden sivil toplum tarafı yılmayıp tekrar mücadelesine devam edecek. Çünkü sivil toplum Türkiye'de hep zor olmuştu. Zorluklara alışkın bir kitleden bahsettiğimiz için onlar kolaylıkla adapte olacağını düşünüyorum ben. Var mı Didem Hanım eklediğiniz, yoksa sonraki soruya geçmek istiyorum. Melinda Atik'in bir sorusu var. Covid-19'la tüm okullar kapandı. Şu an uzaktan eğitim başladı. Eğitimin geleceği nasıl olacak? Bu konu hakkında da görüş alabilir miyim diye bir soru gelmiş YouTube'dan. Eğitimin geleceği.
Ben eğitim konusunda hep şöyle düşünüyorum. Çok senelerdir her şey değişiyor. Yani her alanda iş yapış modelleri değişiyor. Yani basında değişiyor, medyada, her yerde değişiyor ama eğitim sistemi bin yıldır, yüzyıllardır aynı. Bir sınıfta oturan çocuklar karşılarında onları anlatan bir insan. Dolayısıyla ben bu sürecin eğitim konusunda özellikle çok ciddi bir değişimi beraberinde getirebileceğine inanıyorum. Tabii ki şu anda çok ani olduğu için okulların, ne okulların içerik olarak altyapısı hazır, ne de ülkelerin teknolojik olarak belki altyapısı ne derece hazır. Ama bu süreç bence eğitimin dönüşmesi ve çok daha kaliteli bir hale gelmesi için bence çok belirleyici olacak. Hem çocukların kendi başlarına düşünmeyi ve araştırmayı yapabilmeleri açısından, hem de yani bir sınıfta toplanıp yapmak değil olay aslında. Yani her yerde, her şekilde eğitimin olabileceğini göstermek açısından da çok önemli. Hem de çok daha çeşitli, çok daha farklı alanlara yönelebilip çok daha farklı konularda düşünebilmeleri için de çocukların bence bu süreç çok önemli. Yani teknolojinin eğitimle birebir bağlantılı hale gelmesini sağladı bu süreç. Bence bir sene sonra belki çok daha farklı boyutlara geleceğiz. Yani bu kadar hazırlıksız, ben kendi kızımı görüyorum. Bu kadar hazırlıksız, bu kadar iyi bir şekilde sürebiliyorsa biraz üstünde düşünülerek çok daha iyi bir konuma gelebilir diye düşünüyorum açıkçası.
Teşekkürler. Bu arada sorulara bakıyorum. Galiba son bir sorumuz kaldı. Soruları ek. Bu arada bundan sonraki canlı yayın konularımızda sürdürülebilirliğin hangi bağlamda ele alınması gerektiğine yönelik konu ve konuk önerilerinizi de yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Son soruya geçiyorum. Serdar Şimşek, bu süreçte eğlence sektörü de büyük bir darbe aldı. Spor salonları da buna eklenecek. Sizce önümüzdeki günlerde spor salonları ve eğlence sektörü nasıl etkilenecek diye bir soru gelmiş.
En kötü sektörle, en kötü etkilenen sektörlerden biri oldu eğlence ve spor. Bence bunu da teknoloji telafi edecek. Yani bu sektörde faaliyet gösteren şirketler ya da spor salonları telefon üstünden yani telefon uygulaması olarak belki yönet. Çünkü geri dönüşü ve tekrar açılması bence en zaman alacak yerlerden biri olacak. Çünkü kalabalık ve çok fazla insanın bir arada olduğu mekanlar. Yani tekrar eski alışkanlıklarımıza dönüp cesurca girmek o mekanlara bence çok kolay olmayacak. Dolayısıyla onların da yeni iş modelleri, interaktif belki birebir internet üzerinden çalışmalarını yapmaları ve şu anda da var zaten birçok spor uygulaması, yoga uygulaması, hepsi ücretli olanlar bile ücretsize dönüşmüş durumda. Yani bence bu konuda da teknolojiyle gene iç içe geçmesi gerekecek bu sektöründe ciddi bir şekilde diye düşünüyorum. Serdar Bey'e de teşekkür ediyorum.
Evet, teşekkürler. Galiba son bir soru değil, iki soru daha gelmiş. Irmak Kara'dan gelmiş soru. Şirketleri sürdürülebilirlik ve iklim krizi konusunda aksiyon almaya ikna etmek adına COVID-19 kriziyle ilgili hangi spesifik çıktıları ve hangi yöntemleri açıklamak gerekir? Hangi yöntemlerle açıklamak gerekir? Demiş Irmak Kara.
Covid-19 ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki açısından mı?
Sürdürülebilirlik ve iklim konusunda harekete geçme, aksiyon almaya, Covid-19 kriziyle ilişkili olarak hangi yöntemlerle açıklamak gerekir onlara bu süreçte harekete geçmek için?
Yani şöyle diyebiliriz. Sonuçta şirketleri sürdürülebilirlikle ilgili adım almaya yönlendirecek çok fazla şey sayabilirim ama her şeyi bir daha anlatmam gerekir o zaman bu süreçte. Ama Covid'le bağlantılı olarak sonuçta Covid-19 süreciyle iklim krizi sürecinin yönetimi demin de söylediğim gibi çok bağlantılı iki süreç. Yani bu aslında dünyaya bu kadar kötü davranmanın sonucu mu Covid-19? Bunun bilimsel bir etkisi yok. Ama bu kadar kötü davranırsak dünyada bu kadar kötü bir geri dönüş cevap verebilir. Bunu söylemek de çok yanlış değil açıkçası. Yönetim süreci tamamen demin de bahsettiğimiz gibi aslında sürdürülebilirlik yönetimi yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bir mücadele. Yani bugün eğer dünyaya saygılı, topluma, çevreye fayda sağlayan bir üretim modeline geçmezsek yarın zaten elimizde ne üretecek kaynağımız kalacak ne bu ürettiklerimizi satacak nüfuslar kalacak bu ne de bu ürünleri alacak finansal güç kalacak. Yani sonuçta içinde yaşadığımız dünyanın sürdürülebilirliğini temel alarak iş planlarımızı ve iş stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor diyebilirim bağlantılı olarak.
Teşekkürler. Belki oraya birkaç ekleme ben de yapabilirim. Bu noktada aslında benim en bariz gördüğüm noktalardan biri, bu yaşanan her şeye rağmen üretim yapmayı düşünen kurumlar varsa bile şu an tedarik zincirinin çok yaygın ve üretim yerinden çok uzaklarda olması sebebiyle ham maddeyi taşıyan tırın o ülkeden çıkışına izin verilmediği için o fabrikaların durduğunu da duyuyoruz. O yüzden bir gıda ham maddeye nereden eriştiğini sorgulaması çok kritik anlama geliyor. Bu çok bence kritik bir etkendi. İki, şirketler aslında bu belki döngüsel ekonomi bağlamında da ele alınabilir. Her şey sonsuzcasına üretim yapmaya devam ettiler. Fakat bunun sonunda kaynakların tükenileceğinden bağımsız ve kullan at sistemine göre tasarlanan iş modelleri sonrası şu an aslında biraz daha şey sorgulanıyor. Yani bu kaynaklar aslında çöpe atılıyor. Bizim para verip aldığımız şeyleri tekrar çöpe atıyoruz. O yüzden bunun aslında ne kadar kıymete bineceği ve şehir madenciliği denen bir kavram zaten bunun üzerine inşa oldu. O kadar madenler açılıp o teknolojik aletler üretip sonrasında çöpe atıyor şehirlerde ve bunlar ne oluyor? Soru işareti. Bunların aslında biraz da sorgulanmaya da başladığı bir süreç oldu. O yüzden tedarik zincirinin o aslında ne kadar ince bir ipe bağlı olduğunu görmeleri çok kritikti bence. Benim eklemelerim de bunlar.
Aslında bu süreçte bu türetim ekonomisi de bence çok önem kazanacak. Yani tüketicinin üreticinin tüketici, yani eskisi gibi değiş tokuş sistemine benzer. Küçük üreticinin güçlenmesinin çok daha önem kazandığı bir sürece gireceğiz. Demin de dediğim gibi daha küçük, daha sakin bir yaşam bizi bekliyor. Büyük şirket tabii ki bu kadar teknoloji gelişmişken bu kadar dev şirket büyüyen, yani yok olması imkansız olan dev şirketler varken nasıl küçüleceğiz? O da başka bir konu, başka bir konu başlığı ama biraz bu yönde de gitmekte fayda olacak gibi.
Orada da işte genelde yine bir korptan bahsetmiştiniz. İşte bir korpun bir etkinliğindeydik.
evet.
Daha doğrusu bir korpun konuk olduğu bir etkinlikteydik. Şirketler zaten bu büyük yapılar dönüşemediği için o güzel iş yapan kurumları satın alma ile aslında o kaslarını güçlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden onların dönüşüm süreçleri
Evet.
dediğiniz gibi kolay olmayacak fakat belki burada biraz daha türetim ekonomisini örneklendirirseniz daha etkili olabilir gibi geldi. Paylaşmak istedikleriniz var mı oraya ek? Biz ne yapabiliriz yani şu an evimizde oturan bireyler olarak türetim ekonomisi kapsamında?
Yani aslında etrafımız küçük üreticilerden alabiliriz. Onlardan alışveriş yapabiliriz ki onları destekleyelim küçük çiftçilerden. Tabii şehirde de aslında çok var. Küçük kooperatifler var mesela çiftçi kooperatifleri, tarım kooperatifleri. onları desteklemek açısından onlardan, yani en azından kimin ürettiğini, nerede ürettiğini bildiğimiz, tanıdığımız insanlardan satın alabiliriz. Dediğiniz gibi bu büyük şirketler küçükleri alıyorlar. İşte zaten herhalde onların yok oluşta böyle küçük küçük içeriden olacak küçük küçükler olarak sarıp hem onların iş yapış modelleri değişecek küçüklerin sayesinde. Ya onlar dönüşecekler küçüklere. Önümüzdeki dönemde biraz aslında.
Teşekkürler, güzel bakış açısı. İnşallah bu dönüşümü daha hızlı görürüz. Bir sonraki soruya geçiyorum.
İnşallah.
Ömer Özkan'ın bir sorusu var. COP25 zirvesinde alınan kararlar hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu küresel kriz sonrasında ülkelerin sürdürülebilirlik kavramına bakış açısı da daha olumsuz olacak mıdır? Teşekkürler demiş.
Evet, demin de dedim. Zaten devletler küresel iklim kriziyle mücadelede devletlerden ben de kendi adıma çok, yani tabii ki var örnek devletler ama onların bir karara varıp, ortak bir karara varıp harekete geçmesi ne bekleyecek vakit yok. Yani dolayısıyla bu süreçte Greta gibi kahramanlara da ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşlarına ya da sivil aktivistlere ve toplumdan bireylere. Artı şirketlere de gerçekten bu dönüşümü sağlayacak olan B Corp şirketleri gibi ya da gerçekten bu dünyanın iyiliğini düşünen şirketler bu dönüşümü sağlayacak. Yani ben zaten bu büyük zirvelerde 26, 27, 28, 30 olabilir sonucu. Çok ciddi bir anlaşmalara varılmasını beklemiyorum. Hiç de sanmıyorum varılabileceğini de. Yani Amerika gibi bir ülke Paris Anlaşması'nı imzalamam diyor ama işte oradaki birçok şehir çok harika adımlar atabiliyor iklimle mücadelede. Dolayısıyla ülkelerin bu tavrı bence ümit kırıcı ya da moral bozucu olmamalı. Sonuçta bugün dünyayı nasıl şirketler yönetiyorsa petrol şirketleri, yarın da başka şirketler yönetecek, daha iyi şirketler yönetecek. Yani ben buna inanmak istiyorum. Değişim de zaten aşağıdan gelecek, yukarıdan değil. Başka türlü olmayacak.
Teşekkürler. Buraya ben de birkaç ekleme yapmak isterim. Burada aslında bu genç, geriden gelen gençlerin aslında verdikleri, yaşanan olaylara verdikleri tepkiler ve aldıkları kararlar çok beni de motive ediyor ve bizim de dernek olarak genç liderler, bu aslında iş dünyasını, üniversitede okuyup mezun olan gençler var. İş dünyası da dönüşüm yaratmak istiyor fakat yaratacak gençler arıyor falan. Fakat bu aradaki boşluğu dolduracak bir yapının eksiği olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz biraz daha bu üniversite öğrencilerinin iş dünyasını ne şekilde dönüştürebileceği diye uzmanlara yönelik de çok atölye çalışmaları yaptığımız ve onların bu değişime liderlik etmeleri için atölyeler tasarladığımız için çok net görüyorum. İnanılmaz farklı kafadalar. Çok güzel değişimleri takip ediyorlar. Söylemden öte aslında eylemi ne şekilde geçirebilir? Bu eyleme geçme noktasında istediği zaman kafasındaki bir şeyi gerçekleştirebiliyorlar, yılmıyorlar. Ve farklı alanlara nasıl eğilebilirim diye sürekli çevresinde bir arayış içerisindeler. Ve bu dönüşüme girdikten sonra şirketlerde yılmayıp tekrar bu sadece bizim değil, bizim gibi farklı çalışmalar yapan kurumları yakından takip edip onların atölyelerine katılıp sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Avrupa gençlik projelerinde yer alıp aslında dünyada yaşanan değişimi yakından takip ediyorlar. O yüzden bayağı geriden çok ilginç bir gençlik geliyor bu dönüşümün liderliğini yapacak. Fakat işte insan kaynakları, yine siz de yakından takip etmişsinizdir. İnsan kaynakları şimdi yeni gelen bu jenerasyonu algılamak ve tüm iş süreçlerini buna göre tekrar tasarlamak üzerine de kafa yoruyor. Hatta geçen çok ilginç bir anısından bahsetmişti bir arkadaşım. Bir yazılım şirketinde çalışan ve yazılım yapmayı seven bir genç kişiye yöneticisi maaş artırımı yapmak istiyor. Maaş artırımı yapmak için de bir üst seviyeye, yani müdür seviyesine geçirmesi gerektiğini söylüyor. Tamam da ben müdür olmak istemiyorum, yazılımcı olmak istiyorum. Madem benim müdür seviyesine çıkacak pozisyonda düşünüyorsan neden beni illa müdür yapmak istiyorsun? O parayı ver, ben yine yazılım yazmaya devam edeyim gibi. Çok aslında temel ve bunu bir şekilde aktaramamış şirkete mesela. Oradan ayrılıp yurt dışına kaçmıştı mesela. Bunun gibi...
Evet, yani daha çok aslında mutlu oldukları ve kendilerini ifade ettikleri işlerde çalışmayı tercih ediyorlar açıkçası. Çok daha cesur bir şekilde davranıyorlar.
Kesinlikle. Yine sorulara devam ediyoruz. Hilal Sarı'nın bir sorusu var. Plastik atığın yükselmesi riskinden bahseder misiniz? Hijyen endişeleri yükselmesiyle birlikte market poşetlerini çöpe atmaya başladık sanki. Bu konuda ne yapılabilir diye bir soru.
Evet, market poşetlerinin kullanımı artmış bu süreçte çok net bir şekilde. Çünkü o poşetleri balkona koyup havalandırıp ellemeden ürünleri içeri almak gibi ciddi endişeler var. Tabii ki bunlar olacak bir şekilde. Bunu engelleme şansımız yok ne kadar anlatsak da şu anda. Ama bugün nerede tam olarak okudum hatırlamıyorum. Poşetlerden eve getirilen ürünlerden ulaşma ihtimalinin çok çok az olduğunu açıklamış. Doktorun adını şu anda hatırlamıyorum ama ilerleyen bir şekilde daha sonrasında iletirim. Ama tabii ki bu süreçte evet plastik poşet kullanımı da artacak. Toplu taşıma araçlarına biniş de artacak, binmemek de artacak. Çünkü kimse dışarı çıkan herkes kendi arabasını kullanıyor. Karbon emisyonları da azalsa da belki önümüzdeki dönemde artacak. Tabii ki olumsuz etkileri olacak çevresel açıdan ama önemli olan bugün genelde bakış açısı olarak kazandığımız doğru davranışları kriz sonrasında da sürdürebilir olmamız. Yani bu krizi yaşadık, daha kötülerini de yaşayabiliriz. Yani sonuçta şöyle aslında, küresel iklim krizinde 10-20 senede, 100 senede yaşayacağımız şeyi korona-19'da belki 10 günde, 2 haftada yaşadık. Dolayısıyla önemli olan bu süreçten doğru dersleri alabilmek diye düşünüyorum.
Oraya belki ben birkaç ekleme yapabilirim. Soruları gelmeye devam ediyor. Bu arada zamanınız nasıl Didem Hanım? Devam konusunda yeni sorular gelsin mi? Çağrıda bulunacağım da ona göre.
Tamam.
Süper.
Sorunum yok. Devam edelim.
Bu konuda aslında poşet azaltılması için bu hazır evlerdeyiz ve kendin yap videoları da büyük ihtimal çok fazla izlenmeye başlamıştır. Şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır gibi içerikler aratılmıştır. Bu noktada işte ileri dönüşüm şeklinde belki şöyle çözümler üretilebilir. İşte atıp giymediğiniz kıyafetlerden keseler yapıp o keselerle hem meyve sebzelerinizi alıp tartıp alabilirsiniz ya da diğer şeylerinizi. Geldikten sonra onu yine makineye atmak zorunda kalacaksınız ama en azından poşeti bu şekilde azaltılabilir. O tip atık kıyafetlerden bir dönüşüm yaratılabilir belki.
Ya benim arkadaşlarımın bir WhatsApp'tan fotoğraf yolluyorlar. Bez çantaları, kendi pazara gittikleri bez çantaları yıkayıp asmışlar. Yani onlar bile deli gibi yıkamıyor. Dolayısıyla evet zor bir süreç ama hem mikrop virüsten kaçarken bir taraftan da plastiği düşünebilecek mi insanlar? İşte o biraz aslında riskli.
Belki hani üretmek istemeyenler için de şey yapılabilir. Hem üretim ekonomisinden de bahsedelim. Tekrarlar mısınız? O ara duyamadım.
Vaktimiz bol aslında. Dediğinizi yapabiliriz. Hem yaratıcılık açısından hem vakit açısından.
Hani yine bunu yaparken de üretim ekonomisini nasıl destekleyebiliriz diye düşünenler varsa goodfortrust.org adresinden aslında üreticilerle buluşabilirler. Hatta orada Sarıyer Kadın Kooperatifi'nin yaptığı o keseler vardı. Atık kumaşlardan tartıp da kasaya götürebileceğiniz keseler. Sonrasında istediğiniz galiba 60-70 derece miydi yıkanması için? Yanlış bilgi de vermek istemem. Son soruya galiba geçiyorum. Şükrü Saka, sürdürülebilirlik kavramı ve iklim değişikliği olarak inşaat sektörü için alınan tedbirler ne derecede önemli ve yeterli midir? Diye bir soru gelmiş.
Şimdi tabii inşaat sektöründe kullanılan malzemeden alanlara kadar çok geniş bir soru aslında bu ve bu önlemler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiyor. Atık açısından da çevreye çok zararlı bir sektör, inşaat sektörü açıkçası. Karbon emisyonu açısından da en yüksek karbon emisyonuna sahip olan sektörlerden biri. Dolayısıyla burada doğal malzeme kullanımı, atık yönetimi, çalışanların çalışma saatlerine tutun aslında birçok konuda çok ciddi sorunları olan bir sektör. Birçok uygulama var ama tabii bunlar ne kadar uygulanıyor, hangi ülkede neye göre değişiyor? Yani Türkiye'de çok iyi şartlar olduğunu söylemek doğru değil ama yani gene de doğru standartlarda üretim yapan, doğru standartlarda çalışmalarına devam eden şirketlerde iyi örneklerde yok değil. Ama tabii ki çevre açısından çok dikkatli olması gereken sektörlerin başında geliyor inşaat sektörü.
Çevreci Geek'ten bir soru var. Yine de plastik konusunda sanal alışverişe zorunlu olanlar var mesela. Toplu taşıma ve alışverişe gidecekler vesaire. Bu dönem biraz olağanüstü durum olduğu için plastik ikinci plana düşebilir maalesef demiş. Katkı sunmuş, soru değilmiş. Bu arada evet, bir saat olmuş. Zaman nasıl geçti anlamadım ben de. Keyifli sohbet için teşekkürler. Dilerseniz son bir çağrıda bulunup...
Ben teşekkür ederim.
Rica ederiz. Bir son bir çağrıda bulunup eklemek istedikleri ya da paylaşmak istedikleri sorular varsa birkaç dakika onu da bekleyelim. Ardından kapanışı yapabiliriz. Tamam. Çünkü yayın bir tık geriden geldiği için haliyle. Ya sorunlar bizim biliyorsunuz sorunları çözümler buluşması var. O açıdan baktığı zaman biz sorunların aslında gerçek sivil toplumun ve sosyal girişimcilerin bir genel bakış açısı soruna yönelik yaratıcı çözümler üretme. Sürekli soruna odaklanmak yerine aslında bu noktada çözüm üretenleri bir araya gelmek için de yapıyoruz bu yayını. Çünkü bu değişimi takip etmek ve umutlanmak için ve aslında dediğiniz şekilde karamsarlığa kapılmaktan uzaklaşmak için. O yüzden çok kritik dediğiniz gibi umudumuzu taze tutmaya çalışıyoruz. Bir soru daha gelmiş Eda isimli bir takipçimizden. Şu an ülkemizde en önemli sorun nedir sizce? Sürdürülebilirlik anlamında hiçbir şey yapılmamış. Hiçbir şey yapılmamış. Ya da çok yavaş gelen önlemler ve karamsar olduğumuz alanlar hangisidir? Ya da tekrarlıyorum. Şu an ülkemizdeki en önemli sorun nedir sizce? Sürdürülebilirlik anlamında hiçbir şey yapılmamış. Ya da çok yavaş gelen önlemler ve karamsar alanlar hangisidir deyip sonra bir soru da eklemiş. Bizim gibi gönüllü hareketler olarak neye odaklanmalıyız? Gönüllü hareketler ne yapmalı?
Bence Türkiye'deki şu anda en büyük sorun, yani tabii birçok alanda kadın, çocuk, eğitim her alanda çok ciddi sorunlar var ama hepsinin tepesinde en önemli sorun farklı görüş açısına sahip olan insanların hiçbir sorunda buluşamamaları. Yani işbirliği yok, empati yok, ortak bir sorun için birlikte harekete geçemiyoruz. Bu yüzden de aslında hiçbir soruna kalıcı çözüm üretemiyoruz. Yani her konuda farklı düşünebiliriz ama sorun hepimizin sorunu. Ve bu sorunlarda ne kadar farklı düşünürsek düşünelim, ortak hareket edebilmemiz lazım. Bunu yapamıyoruz. Yapsak da sürdüremiyoruz. Dolayısıyla bence en büyük sorun bu. Bu konuda umutsuzum, evet.
Bu gönüllü hareketler neler yapabilir bu süreçte, ona eklemeniz var mı?
Gönüllü hareketler bence bu konuda çok önemli. Yani sivil toplum ve gönüllü hareketler çok önemli. Çünkü insanların kendi adına cesaret edemediği birçok konuda bir şekilde birinden ses çıktı mı arkadan gitmeye hazır herkes. Dolayısıyla çok fazla ihtiyacımız var her alanda gönüllü insanlara. Çünkü gerçekten güç veriyor ve evet benim gibi düşünen insan var deyince belki o zaman toparlamak ve birlikte hareket etmek daha kolay olabilir. Çok önemli yani. Gönüllülük bence çok önemli ama o da çok yeterli değil ne yazık ki şu an. Çok öyle.
Evet. Kesinlikle. Belki o gönüllülük meselesine bir tık da ben değinebilirim. Hem gençlerle çalıştığımız hem de kurumsal çalışanlarla aslında bu alanda neler yapabileceği üzerine. Bizim biraz daha bakış açımız şey üzerine, yaptığımız atölyeleri şey üzerine tasarlıyoruz. Hepimiz bireyler olarak baktığımız zaman kendi ilgi ve uzmanlık alanları var. Ve bu alanda keyif alarak bıraksalar tabiri caizse sabaha kadar zaman nasıl geçtiğini anlamayacak şekilde ona zaman ayırıyoruz. Fakat bu yaptığımız şeyi biraz daha kurumsal olarak ya da bireysel olarak ne şekilde yönlendireceğimizin belirsizliği var. Bu bağlamda biraz daha ele alırsak çok basit şeyler de olabilir bunlar. İşte geçen bir WhatsApp grubunda yine denk gelmiştim. Hatta yorum yapmış Yasemin Dokuzköy Sosyal Kooperatifi. Orada işte ben şurada yaşıyorum ve 65 yaş üstü sokağa çıkamayan bireyler varsa ben onlara gıda alışverişi konusunda yardım edebilirim gibi. Sonra farklı ilçelerde yaşayanlar da aslında bu devamlılığı getirmişti ve onlar da aynı çağrıda bulunmuşlardı. Çok temel seviyede baktığımız zaman bu kadar da basit olabiliyor aslında bazı gönüllülük çalışmaları. O yüzden burada biraz daha dönüp sizin ilgi ve uzmanlık alanında aslında neler yapmak istediğiniz noktasında ilgili sivil toplum ya da kurumları arayıp ben bu yaptığınız çalışmaya inanıyorum ve bu konuda ben de sorumluluk almak istiyorum. Ne yapabilirim denilebilir. Biz mesela şu an öyle diyen gençlerle bir iletişim ekibi kurduk ve onlar ilham veren pozitif hikayeleri toplayıp şimdi içerikler geliştiriyorlar mesela. Hem onları da kendi çalışma alanlarında yönlendirdiğimiz için boş zamanlarını hem değerlendirmiş oluyorlar hem de bunu paylaşarak aslında daha katma değer yaratılıyor. O yüzden talep etmekten korkulmayabilir bence. Kurumlardan sizin için ne yapabiliriz demek aslında çok farklı şeylere evrilebilir ve gönüllülük zaten bulaşıcıdır.
Kesinlikle çok önemli. Zaten Temaydı, Doğal Hayat Koruma Vakfı hepsinin çok fazla gönüllüleri var ve bu sayede aslında birçok şey gerçekleşiyor. Hatta şirketler de şimdi kendi çalışanları için bu konuya gerçekten önem veriyorlar gönüllülük çalışmalarını. Hatta mecburi hale getiren şirketlerde var çok sayıda. Şirketlerin gönüllülük faaliyetlerine katılmasını destekliyor.
Teşekkürler. Şükrü Saka size teşekkür etmiş ve eklemeler yapmış. Dediğiniz üzere inşaat sektörü önemli oranda emisyon değerlerine sahip ve aynı zamanda da ciddi bir atık problemimiz var demiş. Ama bizler ne kadar proje geliştirsek de maalesef bu konunun uygulayıcıları bu durumları önemsemiyor demiş. Evet, ekolojik ayak izleri hesaplanabilir ama bunlar maalesef çok düşük bir katkıda bulunmuş. Var mı buna eklemeniz?
Evet, çok doğru. Sonuçta öncelikle yani devlet politikaları ve bu süreçte hareket etmek, yani sürdürülebilirliğin sadece...
Yanlış hatırlamıyorsam sözüydü. İşini doğru yapmak değil, aslında doğru işi yapmak söylemi, yani sözü evet. Üzerine şekillenen şeylerde. İşte şu an özellikle inşaat sektörü her ne kadar bizler laf atsak da sonuçta bir evlerde yaşıyoruz. Ve aslında bu yaratılan etki